Radyo üzerinden yayın yapan İyi Haberler Radyosu. Yayınımızın size yarar getirmesini diliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın sonunda vereceğimiz adrese soru ve düşüncelerinizi çekinmeden yazınız.
Daniel 2. bölüm 30. ayette, "Bana gelince ey kral, öbür insanlardan daha bilge olduğum için değil, düşünün ne anlama geldiğini bilesin. Aklından geçenleri anlayasın diye bu giz bana açıklandı," diyor. Rüya Nebukadnezar'ın krallığının geleceği ve büyük dünya imparatorluğunun sonuyla ilgiliydi. Kral kendisini birdenbire yöneticisi ve diktatörü bulduğu bu büyük imparatorluğun geleceği hakkında büyük bir kaygı duyuyordu. Gördüğü rüya içinde bulunduğu sorununa verilen yanıttı. Daniel kralın ona borçlu olmadığını hemen belirtir. Rüyayı ona Tanrı göstermişti. Tanrı rüyayı diğer bilginlerin hayatını kurtarmak ve kralın merakını gidermek için göstermişti. Tanrı Nebukadnezar'e anlayabileceği bir dille konuşur. Bu dil dış görünüşteki ihtişamı ve krallığının görkemini sergiliyordu. Tanrı ona rüyada krallığının dış parlaklığını, görkemini gösterdi. Rüya Yahudi olmayan birinin diliydi ve Tanrı ona bir benzetme ile konuşur. Nebukadnezar'ın rüyasındaki şekil tapılacak bir şekil değildi ama Nebukadnezar, Babil'deki putların önünde diz çöktüğü için Tanrı rüyada bir şekil kullandı. Böyle bir putperest ülkede Nebukadnezar ancak böyle bir dilden anlıyordu. O dönemde Babil putperestliğin merkeziydi. Bu bölümde dünyanın Yahudi olmayanlar tarafından yönetilmesinin tarihini de görüyoruz. Davut'un soyundaki başarısızlık yüzünden Tanrı bu evrenin asasını Davut'un soyundan alıp Yahudi olmayanların eline verir. Ve İsa Mesih dünyaya bir daha gelinceye kadar da orada kalacaktır. İsa Mesih daha sonra asayı alacak ve yeryüzünde kralların kralı, Rablerin Rabbi olarak egemenlik sürecektir. Nebukadnezar'dan günümüze ve Rabbin hüküm süreceği güne kadar Yahudi olmayanların zamanıdır. Daniel 2. bölüm 31. ayette, "Ey kral, düşünde önünde duran büyük bir heykel gördün. Çok büyük ve olağanüstü parlaktı. Görünüşü ürkütücüydü," diyor. Heykel korku uyandırdı. Gerçekten de muhteşem, göz alıcı ve etkileyiciydi. Keşke Daniel rüyayı Nebukadnezar'a açıklarken ben de orada olsaydım. Kralın yüzünde yansıyan şaşkın ifadeyi görmeyi çok isterdim. Daniel rüyayı anlatmaya başlayınca herhalde kralın gözlerinin içi parladı. Ve ilgiyle öne eğilip, "Evet evet, aynen öyle," dedi. Daniel 2. bölüm 32 ve 33. ayetlerde, "Başı saf altından, göğsüyle kolları gümüşten, karnıyla kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kildendi," diyor. Daniel bu gerçekleri anlatmaya başladığında sanırım Nebukadnezar, "Hey delikanlı, gerçekten de haklısın. Anlat, anlat," diyordu. Kral artık yapılacak yorumu dinlemeye hazırdı. Tregelles rüya hakkında şöyle der. "Burada her şey kralın anlayış yeteneğine bağlı olarak sergilenmiş. Dıştaki ve görünen şeyler insanın dikkat edeceği kadar gösterilmiş. Daha önce de belirttiğimiz gibi Tanrı onlara anlayabilecekleri bir dille konuşuyor. Önünde dikilen bu muhteşem heykel sadece öyle duruyor. Hiçbir şey yapmıyor. Sadece etkileyici, göz alıcı ve muhteşem. Başı altından, göğsü ve kolları gümüşten, karnı ve kalçaları tunçtan, bacakları demirden, ayakları demir ve kil karışımından yapılmıştı. Heykel gerçekten de çok ilginç bir karışımdan yapılmış. Tek bir maden alışımından değil de 4 değişik maden ve kum ya da çamurdan yapılmıştı." Daniel 2. bölüm 34 ve 35. ayetlerde, "Sen bakıyordun ki bir taş insan eli değmeden kesilip heykelin demirden, kilden ayaklarına çarparak onları paramparça etti. Demir, kil, tunç, gümüş, altın aynı anda parçalandı. Yazın harman yerindeki saman çöpleri gibi oldular. Derken bir rüzgar çıktı. Hiç iz bırakmadan hepsini alıp götürdü. Heykele çarpan taşsa büyük bir dağ oldu, bütün dünyayı doldurdu," diyor. Bunun yorumunu sonra yapacağız. Bizlerin tahmin etmesine gerek yok. Yorumu Daniel'e bırakıyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur. Kral heykele hayranlıkla bakarken insanla ilgisi olmayan ve heykelin çevresinden gelen taş kuvvetle heykelin ayaklarına vurdu ki bütün madenler ezilip toz oldu. Ve bir rüzgar tozu gözden kaybolana dek savurdu. Sonra taş yaşayan bir taş olarak büyüdü ve heykelin yerini alarak görkemle bütün yeryüzünü kapladı.
Dört Dünya İmparatorluğu'nun tanımı ve Daniel tarafından bu imparatorlukların
tarihi durumunun yorumlanmasını yine Daniel 2. bölümde görüyoruz. Daniel 2. bölüm 36, 37 ve 38. ayetlerde şöyle der. Gördüğün düş buydu. Şimdi de ne anlama geldiğini sana açıklayayım. Sen, ey kral, kralların kralısın. Göklerin tanrısı sana egemenlik, güç, kudret, yücelik verdi. İnsanoğullarını, yabanıl hayvanları, gökte uçan kuşları senin eline teslim etti. Seni hepsine egemen kıldı, altından baş sensin. Nebukadnezar ilk dünya imparatoruydu. Sanıyorum ki bu Tanrı'nın Adem için planıydı. Ona egemenlik vermişti ama daha sonra bu egemenliği Adem kaybetti. Dünya şu ana kadar 4 dünya imparatorunu tanımıştır. Ve bunlar dünyayı yönetmek isteyen 4 büyük ulus oldu. Ama hiçbiri de bu konuda başarılı olamadı. Birincisi içlerinden en iyi olanıydı. Daniel hemen rüyayı yorumlamaya başladı. Değişik madenlerin her biri dünya imparatorluklarını simgelemekteydi. Nebukadnezar altın başı simgelemekteydi ve o zaman bilinen dünya üzerinde egemenlik sürdü. Hiç kimse onun yetkisini sorgulamadı. Onun hakimiyeti kesin bir monarşiydi. Ve sırası gelmişken de belirtmek isterim ki bu yönetim biçimi o zamandan beri çok nadir olarak görülür. Babil İmparatorluğu hakkında kutsal kitabın başka bölümlerinde de bilgiler aktarılır. Örneğin Daniel 5. bölüm 18. ayet, 19. ayet ve Yeremya 27. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında bu bilgileri görebiliyoruz. Tanrı Yeremya aracılığıyla Yeremya 27. bölüm 5, 6 ve 7. ayetlerde şöyle diyor. Yeryüzünü de, üstünde yaşayan insanlarla hayvanları da büyük gücümle, kudretli elimle ben yarattım. Onu uygun gördüğüm kişiye veririm. Şimdi bütün bu ülkeleri Babil kralı, kulum Nebukadnezar'a vereceğim. Yabanıl hayvanları da kulluk etsinler diye ona vereceğim. Ülkesi için saptanan zaman gelinceye dek bütün uluslar ona, oğluna, torununa kulluk edecek. Sonra birçok ulus, büyük krallar onu köle edecekler. Tanrı, Nebukadnezar'ı baş olmak üzere üste koymuştu. O, ilk dünya lideriydi ve bugüne kadar onun gibi başka bir yönetici de görmüyoruz. Daniel 2. bölüm 39. ayette, senden sonra, senden daha aşağı durumda başka bir krallık çıkacak. Sonra bütün dünyada egemenlik sürecek. Turunçtan üçüncü bir krallık çıkacak diyor. Nebukadnezar'dan sonra gelecek olan krallık ona göre küçük olacaktır. Üçüncü krallık ikincisine göre düşük ve dördüncü krallık ise üçüncüsüne göre daha küçük olacaktır. Yani buna göre dördüncüsü en küçüğü olacaktır. O da şimdi yaşamakta olduğumuz dönemdir. Bu ayette iki krallıktan söz edilir. Gümüş kollar, Medleri ve Persleri simgeler. Babil krallığının kaderi Daniel'de net bir biçimde bizlere anlatılır. Daniel 5. bölüm 28. ayette krallığın ikiye bölünerek Medlerle Perslere verildi diyor. İkinci krallığın kim olduğuna dair kafa yormamıza gerek yok çünkü kim olduğu burada gayet açık. Daniel'in hem Nebukadnezar'ın hem de Med ve Perslerin zamanında yaşadığını hatırlamalıyız. Bu gerçek Daniel 6. bölüm 8. ayette şöyle açıklanır. Şimdi ey kral yasağı koy. Medlerle Perslerin değişmez yasası uyarınca yazıyı imzala ki değiştirilemesin. Üçüncü krallık Tunç'tan yapılmıştı ve bütün dünya üzerinde saltanat sürecektir. Bu Grek Makedon Büyük İskender'in imparatorluğudur. Bu da bizi dördüncü krallığa getirir. Bir gerçeğin altını önemli çizmem gerekir. Sadece dört krallık vardır. Beşinci krallık olmayacaktır. Dördüncü krallığın zamanı bugün içinde yaşamakta olduğumuz zamandır. Daniel 2. bölüm 40 ila 43. ayetler arasında şöyle yazmaktadır. Dördüncü krallık demir gibi güçlü olacak. Çünkü demir her şeyi kırıp ezer. Demir gibi tümünü kırıp parçalayacak. Ayaklarla parmakların bir kesiminin çömlekçi kilinden, bir kesiminin demirden olduğunu gördüm. Yani bölünmüş bir krallık olacak bu. Öyleyken onda demirin gücü de bulunacak çünkü demiri kille karışık gördüm. Ayak parmaklarının bir kesimi demirden, bir kesimi kilden olduğu gibi krallığın da bir bölümü güçlü, bir bölümü zayıf olacak. Demirin kille karışık olduğunu gördüğüne göre halklar evlilik bağıyla birbiriyle karışacaklar. Ama demirin kille karışmadığı gibi onlar da birbirine bağlı kalmayacaklar diyor. Bu gerçekten de ilginç bir bölüm. Bu dördüncü krallığa diğer üç krallıktan daha çok önem verilmiştir ve Daniel burada dördüncü krallığı açıklaması için dört ayet kullanmaktadır. Ama ikinci ve üçüncü krallıkları Med, Pers ve Grek krallıklarını anlatmak için sadece bir ayet yani 39. ayet kullanılmıştır. Dördüncü krallık sonraki günlerin krallığıdır. Hatırlayalım. Daniel Nebukadnezar'a rüyanın konusunun ne olduğunu söylemişti. Tanrı bu putperest krala çok açık bir şekilde konuşur ve ona sonraki günlerin nasıl olacağını anlatır. Nebukadnezar bir dünya imparatoruydu ve imparatorluğunun nasıl sona ereceğini merak ediyordu. Sevgili dostum, şu anda son günler döneminde yaşıyoruz ve bugün hala aynı soru karşımızdadır. Dünya nereye gidiyor? Evet, şöyle bir geriye çekilerek çok göz alıcı ve müthiş büyüklükte olan heykele bakmamız gerekir. Sanıyorum Nebukadnezar'ın rüyada gördüğü gibi bütün Babil Ovası'nın üzerinde yükselmekteydi. Çok değişik madenlerden yapılmış bir heykeldi. Babil'i anlatan altından bir başı, Medleri ve Persleri anlatan güneşten göğüs ve kolları ve Grek Mekadon olan tunçtan kolları ve aynı zamanda Roma'yı simgeleyen demir bacakları vardı. Demir ayaklara karıştırılmış kilise Roma İmparatorluğu'nun son dönemini göstermekteydi. Bu müthiş büyüklükte olan heykel 4 imparatorluğu simgeler ve bunlardan birçok gözlem yapılabilir. Bir krallıktan diğerine doğru kesin ve net bir düşüş görülmektedir. Ve bu düşüş modern felsefe ve görüşe aykırıdır. Bugünkü bakış açımız her gün daha iyiye gittiğimiz yolundadır. Evrim gerçekleşir ve sürekli daha iyiye, daha yükseğe yol alırız. Ve sonuç olarak en iyi hükümete sahip olduğumuzu, üstün kişiler olduğumuzu düşünebiliriz. Ancak bu görüş yanlıştır. Bizlerin burada gördüğü bir krallıktan diğerine geçerken bir gerileme, bir bozulma ve her biri bir öncekinden daha kötü olan krallıklardır. Bu heykel aracılığıyla birçok yolla bize farklı noktalar işaret edilir. Birincisi madenlerin kalitesidir. Altın gümüşten, gümüş tunçtan, tunç demirden ve demir de kilden daha değerlidir. Burada kesin bir gerilemenin, bir bozulmanın olduğunu görürüz. İkinci olarak madenlerin özgür ağırlıklarıdır ki her maden bir gerileme gösterir. Tragelles adlı bir araştırmacı bu özelliğe dikkat çekmektedir. Üçüncü nokta ise madenlerin bulundukları konumdur. Baş ayaklardan çok daha ayrıcalıklı bir değere sahiptir. Dördüncü nokta ise kutsal kitaptaki açıklama noktasıdır. 2. Daniel 39. ayette ve senden sonra, senden aşağı başka bir krallık çıkacak diyor. Bu ayetten sonraki krallığın önceki krallıktan daha gerilemiş olacağı açıkça görülmektedir. Bir başka nokta ise, 5. nokta ise hakimiyetin bölünmesidir. Sınırlı hakimiyetin bölünmesi zayıflığı gösterir. Nebukadnezar altın baş ama Med-Pers İmparatorluğu'nun iki kolu vardır. Babil Krallığı güçlüydü çünkü böyle bir bölünme söz konusu değildi. Yunan-Mekadon İmparatorluğu bir bütün olarak başlamasına rağmen daha sonra dörde bölünmüştür. Roma İmparatorluğu'nun ise iki bacağı vardır ama o da demir ve kilden oluşan 10 parmağa bölünür. Tanrı'nın hükümeti Babil'in altın başı olacak ama yöneticisi el sürülmeden yerinden kesilen taş yani Rab İsa Mesih olacaktır. O tüm görkemiyle dünyayı yönetecek ve bu yönetim ile ilgili kimsenin önerisine ihtiyaç olmayacaktır. Bir bakanlar kuruluna, meclise ve güven oyuna ihtiyaç olmayacaktır Mesih'in yönetiminde. Ve sen değerli dostum bu yaşamda onu seçmek için bir karar vermezsen orada bulunmayacaksın. Bu gerçeğe baş kaldırmanın bir anlamı yoktur çünkü içinde bulunduğumuz evrenin yaratıcısı odur. Bizler bu yer yuvarlağında koşuşturan küçücük yaratıklarız sadece. Tanrı'nın bizleri bu dünyadan almaya, benim evime giren karıncaları yok etmeye hakkım olduğu kadar hakkı vardır. Evime giren karıncaları yok etmek için önlerine zehir koyuyorum. Niye mi? Çünkü benim alanıma, ben istemeden girmektedirler. Tanrı'nın da istek ve düzen alanına girmeye çalışan pek çok insan var. Bu dünyanın yaratıcısı odur. Ve istediği gibi bu kişilere davranma hakkına sahiptir. Tanrı'nın yönetim biçimi dünyanın gördüğü en disiplinli yönetim olacaktır. Ve sanıyorum ki o günlerde bir horoz bile ondan izin almadıkça ötmeyecek. Rab İsa Mesih mutlak hakimiyeti elinde tutan kişi olacak ve sen ona eğilmeyi kabul etmiyorum diyorsan o zaman onun krallığında da yerin olmayacaktır. Belki de böyle kişiler için başka bir yer planlaması iyi olacaktır çünkü o zaman burasını seveceklerini sanmıyorum. Tanrı'nın yönetim biçimi bir kralın kesin hakimiyeti, tek bir liderin hakimiyeti olacak ve onun isteği yerine gelecektir. Bu nedenden dolayı da bizlerin şimdiden ona boyun eğmeye alışmamız iyi olur. Çünkü yakın bir zamanda denetimi eline alacaktır. Devam etmeden önce bir şeye daha dikkatinizi çekmek isterim. Roma İmparatorluğundan sonra gelen bir dünya süper gücü yok. Roma İmparatorluğu sondu ve sonraki günlerde de var olacak. Aslında bugün de vardır. Bugün diğer imparatorluklar bir dış düşman tarafından yok edildiler. Ama Roma'yı hiçbir düşman yok edemedi. Hun hükümdarı olan Atilla kentin merkezine kadar girip şehri yağmaladı ama gördükleri kendisini o kadar çok etkiledi ki baş edemeyeceğini anladı ve adamlarıyla birlikte geri çekilmek zorunda kaldı. Roma İmparatorluğu parçalandı ama hiçbir düşman onu yok edemedi. Roma bugün Avrupa'nın en büyük devletleri arasında yer almaktadır. Bugün İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya ve İspanya Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıdır. Roma'nın yasaları devam etmektedir. Dili bile aynıdır. Bakıldığında kimse Latince konuşmaz ama Fransızcanın, İspanyolcanın ve başka dillerin temelini Latince oluşturur. Roma'nın savaşma ruhu ise devam eder. Avrupa Roma İmparatorluğu bölündüğünden beri savaşıyor. Avrupa'da şu anda neler olmaktadır? Yeni bir psikolojik bakış açısı oluşmaktadır. Günümüzün gençliği artık İtalyan veya Alman değil Avrupalı olarak bilinmek istemektedir. Tabii ki bu da gelecekte bir gün ortaya çıkıp Roma İmparatorluğunu tekrar birleştirecek adam için bir temel hazırlar. Kutsal yazılarda bu kişi günah adamı ve sahte Mesih olarak isimlendirilir. Avrupa ülkeleri bugün Avrupa topluluğu şemsiyesi altında birleşirler ve belki de bunlar yeniden Roma İmparatorluğunu kurma düşüncesi içerisine gireceklerdir. Ama Tanrı engelleri kaldırıncaya kadar o adam ortaya çıkmayacak ve o zamana kadar bunlar gerçekleşmeyecektir. Çünkü o şeytan adamıdır. Tanrı kendisine bağlı olanları ismiyle çağırıncaya kadar bunların olmasına izin vermez. Tanrı kendisine ait olanları çağırdıktan sonra kilisesini bu dünyadan alacaktır. Öyle görünse de görünmese de Tanrı amacını gerçekleştiriyor. Bu nedenle biri Roma İmparatorluğunu tekrar bir araya toplamak üzere gelecektir. Roma İmparatorluğunun tekrar diriltilmesinden söz etmiyorum çünkü o zaman ölmüş olması gerekirdi. Ama ölmedi. Koca imparatorluk parçalandı ve birçok insan onu tekrar bir araya toplamaya çalıştı ama başarılı olamadılar. Bu başlangıçta Katolik Kilisesi'nin baştaki göreviydi. Charlemagne olsun, Napolyon ve Almanya'nın birçok imparatoru olsun bu imparatorluğu tekrar toplamaya çalıştılar. Bunların yanı sıra Hitler ve Mussolini de bu işe girişti. Ama şu ana kadar başaracak adam ortaya çıkmadı. Tanrı henüz o adamın ortaya çıkmasını uygun görmüyor. Yahudi olmayan dünya güçlerinin yıkılışı ve göklerin krallığının yeryüzünde kuruluşuyla ilgili rüya yorumunun olduğu ayetlere geliyoruz. Demir ve kil ile karışık olan son krallığın son günleri nasıl olacaktır? İnanıyorum ki kil dağılmışlığı ve on parmak ise farklı milletleri temsil eder. Demir, Roma İmparatorluğu'nun son haliyle var olduğunu göstermektedir. Bunların hepsi nasıl sona erecek peki? İşte ikinci bölümün sonlarında bunun yanıtını da görüyoruz. Daniel 2. bölüm 44 ve 45. ayetlerde şöyle der. Bu krallar döneminde göklerin tanrısı hiç yıkılmayacak. Başka halkın eline geçmeyecek bir krallık kuracak. Bu krallık öncesi krallıkları ezip yok edecek. Kendisiyle sonsuza dek sürecek. İnsan eli değmeden dağdan kesilip gelen taşın demiri, tuncu, kili, gümüşü, altını parçaladığını gördü. Ulu Tanrı bundan sonra neler olacağını krala açıklamıştır. Düş gerçek, yorumu da güvenilirdir, diyor Daniel. Mesih karşıtı ya da günah adamı Roma İmparatorluğunu geri getirecektir. Bir dünya diktatörü olacak ve tıpkı Nebukadnezar'ın dünyayı yönettiği gibi o da dünyayı yönetecektir. Bunun için Vahiy 13. bölüme bakmanızı öneririm. Bu ideal bir hükümet ve yönetim biçimi ama baştaki kişi yanlışsa çok kötü sonuçları olabilir. Bu Nebukadnezar için doğruydu ve göreceğimiz gibi Mesih karşıtı için de aynı durum geçerlidir. Rab İsa Mesih geldiğinde otokratik bir lider olarak dünyayı yönetecek ve bütün başkaldıranları da ortadan kaldıracaktır. Mezmur yazarının söylediği gibi, 2. Mezmur 9. ayet, demir çomakla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın. Bugün benim onun için özür dilememi istediğini sanmıyorum. Eğer beğenmiyorsan bence en iyisi bu dünyadan kurtulmak için yakaladığın ilk fırsatta Ay'a ya da Mars'a gitmen. Ama sanma ki oralara erişemeyecek. Tersine bu dünyaya egemen olacağı gibi senin gitmeyi düşündüğün yere de egemen olacaktır. Bu evren onundur ve ona aittir. El sürülmeden yerinden kesilen taş diyor. Bu ise İsa Mesih'ten başkası değildir. Ve bu sıradan bir insan değil, Tanrı'nın mesedilmiş olanıdır. İsa Mesih'in kendisi taş, kaya olduğunu söyler. Sanırım o zamanlar insanlar İsa'nın söylediklerini şimdiki insanlardan daha iyi anlıyorlardı. Matta 21. bölüm 44. ayette İsa Mesih Bu taşın üzerine düşen paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecekler. Temel olarak yaşayan, diri olan taş İsa Mesih'tir. Elçi Pavlus 1. Korintliler 3. bölüm 11. ayette. Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih'ten başka bir temel atamaz, demiştir. Biz bu taş üzerine düşersek, yani ona iman ile gelip güvenirsek olduğumuz gibi, eminiz ki onun kanı bizim için akıtılmıştır, o zaman kendimizi onun önünde kırmış oluyoruz. Çünkü biz ona günahlı olarak hiçbir şey sunamayız. Ama ona hiçbir şey sunmadan basit bir günahkar olarak gelirsen, üzerinde yaslanıp rahatlık bulman için o harika bir taş olacaktır. İmanlı olup ben kurtuluş güvencesine sahibim diyen bir kişi şu şekilde eleştirilmiş. İsa Mesih kayamız ama sen o kaya üzerinde durabileceğini nereden biliyorsun? Bu kişi ise şöyle yanıtlamış. Ben kayanın üzerinde sallanıyorum ama üzerinde durduğum kaya asla sallanmıyor. Bizler ona güvenle dayanabiliriz çünkü rahat olmak ve güvende olmak için en emin yer orasıdır. Kutsal sözde İsa Mesih'in kurtuluş verdiği ve tek egemen olduğu ile ilgili taş örneği kullanılır. Örneğin, İsa Mesih'ten yasanın tekrarı 32. bölüm 15. ayette kurtarıcısını, kayayı diye bahseder. Ya da adaletin kayası olarak söz edilir. Daniel'deki bu ayetlerde İsa Mesih'in insanların Tanrı'ya karşı olan başkaldırılarını yıkmak için bir hakim olarak geleceğinden de bahsedilir. Bu ikinci gelişiyle ilgili bir işarettir. Vahiy 19. bölüm 11 ila 21. ayetler arasında anlatıldığı gibi ikinci gelişi müthiş olacaktır. Bu olay kutsal kitabın Zekeriya 14. bölüm 1 ila 3. ayetleri arasında, Yoel 3. bölüm 2. ayette, 9. bölüm 16. ayette, Yaşaya 34. bölüm 1 ila 8. ayette ve mezmurlarda açık bir şekilde ifade edilmektedir. İnsanın bir rüyası vardır ki gerçekleşmesi olanaksız bir tasarıdır. Dünyaya hakim olma konusunda övünmeleri dünyanın sonunu getirecektir. Bunu anlamamız çok zor. Bizler yargılanmış bir dünyada yaşıyoruz. Dünya şu an yargılanmış ve suçlu bulunmuştur. İnsanların şansımı denerim dediklerini duydum. Daha henüz kurtulmamış sevgili dostum. Senin bu durumda şansın yok. Tanrısız olduğun için kayıpsın ve bu yüzden ona ulaşma gücünde yok. Elinde olan tek şey kalbinde birazcık dindar olma duygusu olabilir. Her pazar kiliseye ya da inancının gereği dinsel kuralları yerine getirdiğin için ya da sevap işlediğin için defterine birkaç artı puan yazdırmak istiyor olabilirsin. Ama sevgili dostum, senin kurtarıcı Rab İsa Mesih'e güvenmen gerekir. Sanırım ona eğilmek hiç de kolay değil. Ama sevgili dostum, burada iki sonuçtan birine boyun eğmek zorunda kalacaksın. Ya sen taşa gideceksin ya da taş sana gelecek. Ben şahsen taşa gitmeyi tercih ederim. Tanrı insanın bu dünyadaki egemenliğine son verecek. Tanrı'nın egemenliği galip gelecek ve 1000 yıl boyunca İsa Mesih egemenliği altında tüm dünya sınavdan geçirilecek. Ve şeytana izin verildiği o kısa dönem dışında İsa Mesih'in egemenliği sonsuza dek sürecektir. Bunun için Vahiy 21. bölüme bakabiliriz.
Burada yine yayınımızın sonuna geldik. Kutsal kitapla ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Dinlediğiniz konulara ilişkin soru ve düşüncelerinizi bize çekinmeden yazabilirsiniz. Posta adresimiz İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Adresimizi tekrar ediyorum. İyi Haberler Radyosu, ERF 35573, Wetzlar, Almanya. Sevgili dinleyicilerimiz, bir sonraki yayınımızda buluşmak üzere. Şen ve esen kalın.